Pavlus imanda öz oğlu olan Timoteus'a yazdığı son mektubunda ona zor dönemlerden geçse de, zayıf ve çekingen olsa bile, birçokları Tanrı yolundan dönseler bile, Tanrı'nın gücüne dayanarak ve Mesih İsa'da olan lütufla güçlenerek sıkıntıya göğüs germesini ve Tanrı yolunda yürümekten asla vazgeçmemesini söylüyor. Dr. Michael'ın hazırladığı bu programda bugün Elçi Pavlus'un yazdığı son mektup olan 2. Timoteus mektubunu inceleyeceğiz.
Hello dear friend, and we're glad you joined us again.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Tekrar bu programda birlikte olduğumuz için memnunuz.
You remember where we left off last week?
Geçen hafta nerede kaldığımızı hatırlıyor musunuz?
We talked about the message of being relevant and being urgent and being patient.
Müjdeyi büyük bir aciliyetle, uygun bir şekilde ikna ederek ve sabırla iletmekten bahsetmiştik.
And I told you that next week I will tell you why.
Ve size sonraki hafta bunun nedenini açıklayacağımı söylemiştim.
And today I'm going to tell you three reasons why Timothy must be urgent, relevant and patient.
Bugün size Timoteus'un azimli, duyarlı ve sabırlı olmasını gerektiren 3 sebebi açıklayacağım.
The first one is in verse 1 of chapter 4.
Birincisi 4. bölümün 1. ayetinde açıklanıyor.
Because God will judge the Christians.
Tanrı Hristiyanları yargılayacaktır.
I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus who is to judge the living and the dead.
Dikkatimizi ciddi bir şekilde diriyi ve ölüyü yargılayacak olan Tanrı ve Mesih İsa'nın huzurunda çekmek istiyorum.
Now some of the Christians have problem with this.
Bazı Hristiyanlar bu konuda problem yaşıyorlar.
They take some passages out of context.
Sınırların dışında olan kendilerine göre bazı doğrular kabul ediyorlar.
Such as the text that said there is no condemnation upon those who are in Christ Jesus.
İsa Mesih'te olanlara hiçbir mahkumiyetin olmadığını yazan ayete bakarak
and they said there is no judgment for the believer.
İnananların yargılanmayacağı gibi şeylere inanıyorlar.
Once I believe,
ben de bir zamanlar kurtuldum.
I don't have to do anything else.
Artık bir şey yapmam gerekmiyor diye düşünüyordum.
That is either willful ignorance or deliberate disobedience.
Bu cahillik ya da bilerek yapılan bir itaatsizliktir.
It is true we are absolutely saved by grace and grace alone.
Biz kesinlikle lütuf, sadece lütuf aracılığıyla kurtarıldık.
You do nothing for your salvation.
Kurtuluşumuz için bir şey yapamayız.
You only receive it.
Sadece kabul edebiliriz.
One cannot be saved through good works.
İnsanlar iyi işleri aracılığıyla kurtulmazlar.
But the judgment of the unbelievers is different from the judgment of the believers.
Ama imanlı olmayan insanların yargılanması farklı olacaktır.
The person who refuses salvation from hell that is offered to us through Jesus Christ will end up there.
İsa Mesih aracılığı ile bize sunulan cehennemden kurtuluşu reddeden kişinin sonu kendi seçimidir.
But the judgment of the believers is going to be like an award ceremony time.
Ama imanlı insanların yargı zamanı bir ödül töreni gibi olacaktır.
In heaven we will each have different rewards.
Cennette her birimiz farklı ödüllere sahip olacağız.
After all, God is not a communist.
Tanrı bir komünist olmadığı için
He will not give us exactly the same reward.
Hepimize tıpatıp aynı armağanları vermeyecektir.
That would not be fair, would it?
Bu adil olmazdı, öyle değil mi?
If you have a Bible, I want you to turn to Ephesians chapter 2, beginning at verse 8.
Eğer şu anda yanınızda bir İncil varsa, Efesler 2. bölüm 8. ayeti açmanızı istiyorum.
This is a familiar passage to Christians.
Bu Hristiyanların aşina olduğu bir bölümdür.
For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is a gift from God.
İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.
Not because of works, lest any man should boast.
Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.
For we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works which God prepared beforehand that we should walk in.
Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık.
He said we are saved by grace.
Tanrı'nın kendisi lütufla kurtulduğumuzu söyledi.
But we are saved unto good works.
Ama biz iyi işler için kurtarıldık.
Do you understand the difference?
Farkı anlayabiliyor musunuz?
Not through good works.
İyi işler sayesinde değil.
But to good works.
Ama iyi işler için.
If anybody says, well, I'm a Christian because I was born a Christian, therefore, and I don't have to give of myself.
Eğer bir kişi, ben Hristiyan bir ailede doğdum, kendim çaba göstermek zorunda değilim derse,
that is wrong.
Bu yanlıştır.
If somebody says, I don't have to give of my substance.
Eğer kendini teslim etmek zorunda olmadığını,
or because I'm a Christian, I don't have to do anything for the work of Christ.
Ya da Hristiyan olduğu için İsa adına bir şey yapmak zorunda olmadığını,
or because I'm a Christian, I don't have to live clean and pure life.
Ya da Hristiyan olduğu için temiz ve saf bir yaşantıya sahip olmak zorunda olmadığını iddia ederse,
this person, if he is saved, he is in deep trouble.
Bu insan kurtarılmış bir kişi ise, başı ciddi bir şekilde derttedir.
Paul tells the Corinthians that the work of every Christian is going to be tested by fire.
Paulus Korintlilere her Hristiyanın işinin ateşte test edileceğini söyler.
Those who are lazy and self-centered Christians,
tembel ve bencil Hristiyanların,
their work will burn like when you strike a match to a bale of hay.
İşleri kibrit çakınca alev alan saman gibi yanacaktır.
For those who have been faithful and who have exercise their gifts,
sadık kalan ve armağanlarını,
those who have used their resources generously,
olanaklarını cömertçe,
those who have used their time wisely,
zamanını akıllıca,
those who have used their talents fully,
yeteneklerini sonuna kadar kullananlar,
when they are tested with fire,
işleri ateşle denenince,
they will be like gold,
altın gibi olacaklardır.
Gold that will shine brighter.
Işıltıyla parlayan altın gibi.
Will become purer.
Giderek arınacaklardır.
When they receive their rewards in heaven, it will be a glorious time.
Cennetteki ödüllerine alışları çok görkemli olacaktır.
Let me ask you this.
Size şu soruyu sorayım.
Are you feeling down and discouraged this evening?
Bugün kırgın ve güçsüz mü hissediyorsunuz?
Do you feel like Asaph in Psalm 73?
73. mezmurdaki Asaf gibi mi hissediyorsunuz?
Do you know what Asaph did in Psalm 73?
Asaf 73. mezmurda ne yaptı biliyor musunuz?
He looked around.
Etrafına bakındı.
And then he saw that everybody who's not believer was prospering.
Ve gördü ki etrafında imanlı olmayan herkesin durumu gayet iyiydi.
They were not suffering.
Acı çekmiyorlar.
They were not sacrificing.
Hiçbir şey kurban etmiyorlardı.
And yet he as a believer was suffering for the sake of God.
Ama o bir inanlı olarak Tanrı'nın adı uğruna acı çekiyordu.
If you are feeling the same way,
eğer siz de aynı şekilde hissediyorsanız,
first of all I want you to go back and read the entire psalm, Psalm 73.
Her şeyden önce 73. mezmurun başına dönmenizi ve okumanızı istiyorum.
And then I want to tell you that the Bible is telling us to be patient.
Ve sonra İncil'in bizden sabırlı olmamızı istediğini hatırlatmak istiyorum.
Because one day you will see.
Çünkü bir gün göreceksiniz ki,
that those people who seemingly to be prosperous and having everything,
her şeye sahip ve zengin görünen bu insanlar,
they will be sliding with speed into hell and damnation.
Hızla cehennem cezasına doğru sürükleniyor olacaklardır.
Your faithfulness will be rewarded.
Sizinse sadakatiniz ödüllendirilecektir.
One day,
bir gün,
your perseverance will be honored by God himself.
Sizin azminiz Tanrı'nın kendisi tarafından ödüllendirilecektir.
And you will receive a crown from his hand for your faithfulness.
Ve onun elleri bizi imanımızdan dolayı taşlandıracaktır.
Don't ever ever give up.
Asla ve asla vazgeçmeyin.
So it is an urgent appeal.
Bu acil ve uygun.
It is a relevant appeal.
Bir istektir.
And it must be done with patience.
Ve sabırla uygulanmalıdır.
Because in the last day we will be rewarded.
Çünkü sonunda ödüllendirileceğiz.
And you will be rewarded according to the extent of your faithfulness.
Hepimiz imanımızın derecesine göre ödüllendirileceğiz.
So the first reason is that God is going to judge the believers.
Bunun ilk sebebi Tanrı'nın ilk olarak imanları yargılayacak olmasıdır.
The second reason why the appeal must be urgent, relevant and patiently.
Bu isteğin acil, uygun bir şekilde ve sabırla yerine getirilmesi gerektiğinin ikinci sebebi
because of the increasing unfaithfulness of others.
Başka insanların inanılmaz sadakatsizliğidir.
In verse 3,
üçüncü ayette
for the time is coming when people will not endure sound teaching but have itching ears.
Çünkü öyle bir zaman gelecek ki sağlam öğretiye katlanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler duymak için
they will accumulate to themselves teachers who will suit their liking.
Çevrelerine kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar.
These people that Paul is talking about,
Paulus'un hakkında konuştuğu bir insanlar
are known to us.
Bize tanıdık geliyor.
They are everywhere in the world.
Onlar dünyanın her tarafındalar.
We meet them everywhere we go.
Gittiğimiz her yerde onlarla karşılaşıyoruz.
We meet them in the schools.
Okulda.
We meet them in the social gatherings.
Sosyal hayatımızda.
And we meet them in the places of our work.
Çalıştığımız yerlerde.
Their motto is this.
Onların sloganı şudur.
Just a little bit of religion goes a long way.
Biraz din bizi uzun süre idare eder.
I am a Christian but I'm open-minded.
Ben bir Hristiyanım ama ileri görüşlüyüm.
I'm a Christian but I'm not exclusively so.
Ben bir Hristiyanım ama o kadar radikal değilim.
I'm a Christian but I don't want to talk about it.
Ben Hristiyanım ama bu konuda konuşmak istemiyorum.
I like to go to church to hear some sermons that make me feel good.
İyi hissetmemi sağlayan tapınmaları dinlemek için kiliseye gitmekten hoşlanıyorum.
Paul said,
Paulus,
such people are suffering from a pathological condition called itching ear.
Bu insanların kulak kaşıntısından rahatsız olduklarını, kendi duymak istediklerini duymak için
they have an itching ear for novelty.
Kulaklarını kaşımakta olduklarını söyledi.
They have an itching ear for what is only bland and watered down.
Kulağa yumuşak gelip rahatsızlık vermeyen şeyleri duyma arzuları vardır.
They have an itching to hear what will not convict them of their sins.
Onları günahlarından dolayı mahkum etmeyecek şeyler duymak isterler.
Or convict them of the need to repent.
Ya da onları tövbe etmek konusunda suçlamayan şeyleri.
And the only relief they get from their condition
ve bulundukları durumda hoşnut oldukları tek şey
is when they hear a preacher who tells them what they want to hear.
Vaizin onlara duymak istedikleri şeyi söylemesi olacaktır.
The reality is that their ears are stopped up against the truth.
Gerçek şu ki kulakları doğruluğa kapalıdır.
They will only unstop their ears long enough when they hear someone who relieves their itching by scratching it.
Sadece birisi onların kulaklarına hoş gelen şeyler söyleyerek kulaklarını kaşırsa kulaklarını tıkamaktan vazgeçerler.
The criterion by which they judge the preacher.
Vaizi yargıladıkları kriterlere göre
regardless whether it is the truth or not.
Doğru ya da yanlışlığı önemli değildir.
They reject the sound teaching, said Paul.
Paulus'un seslenişini reddeder.
There were select leaders who make them feel good.
Kendilerini rahat hissetmelerini sağlayan liderleri tercih ederler.
So what is Timothy to do?
Bu yüzden Timoteus ne yapmalıydı?
Verse 5 tells us.
Beşinci ayet bize bunu açıklıyor.
He is to stay the course.
Ama sen her durumda ayık ol.
He is to fulfill his ministry regardless of the cost.
Müjdeci olarak işini yap.
He is to endure suffering.
Sıkıntıya göğüs ger.
He is to refuse to compromise.
Görevini tamamla.
Here is what someone said about this verse.
Bazı insanlar bu ayet hakkında bu açıklamayı yaparlar.
Whenever the Bible faith becomes unpopular,
ne zaman İncil'deki imanın popülaritesi düşse,
many Christians are tempted to mute the elements which give most offense.
Birçok Hristiyan en çok saldırı alan yönlerini etkisiz hale getirmeye eğilimli hale gelir.
You may be suffering for your faith right now.
Belki siz şu anda imanınız nedeniyle acı çekiyor olabilirsiniz.
God's power is with you.
Ama Tanrı'nın gücü sizinle beraberdir.
Do you know that when the time happened in history when Christianity became the law of the land?
Hristiyanlığın resmileştiği tarihte neler olduğunu biliyor musunuz?
Christianity was weakened.
Hristiyanlık zayıf düşmüştür.
Christianity is strong only when it's under pressure.
Hristiyanlık baskı altında olduğunda daha güçlüdür.
Someone said Christianity is like a tea bag.
Birisi Hristiyanlığı bir çay poşetine benzetmiştir.
It does not show its power until it gets into hot water.
Çay poşeti sıcak suya girene kadar gücünü gösteremez.
Let me illustrate to you from history.
Size buna tarihten bir örnek vereyim.
When the Christians were being burnt at the stake during the first 200 years,
Hristiyanlar kazık üstünde yakıldığı ilk 200 yıl boyunca,
Christianity was very strong.
Hristiyanlık çok güçlüydü.
But then about 313 AD,
ama İsa'dan sonra 313 yıllarında,
when Emperor Constantine issued the Edict of Milan,
İmparator Konstantin Milan bildirgesini yayınladığında,
in which he said that Christianity has now become the religion of the empire,
ve Hristiyanlığın imparatorluğun resmi dini haline geldiğini açıkladığında,
lots of people hurried up and became Christians.
Birçok insan hemen Hristiyan olup,
they became members of the church.
Kilise üyeleri haline geldiler.
They were accepted quickly into baptism.
Ve hemen vaftiz edildiler.
But only the Lord who is the searcher of the heart knows how many of those remained pagan at heart.
Sadece yüreklerimizi bilen Tanrı, kaçının bunu gerçekten yürekten kabul ettiğini bilir.
But we know their harmful influence upon the Church of Jesus Christ.
Ama biz onların İsa Mesih'in kilisesine yaptığı zarar verici etkiyi biliyoruz.
They began to mix Christianity with paganism.
Hristiyanlığı paganizmle karıştırmaya başladılar.
And demanded more and more concessions from the Christians.
Hristiyanlardan daha çok taviz vermelerini beklediler.
They brought a pagan form of worship in the church.
Kiliseye pagan inanışları getirdiler.
They disregarded Christian discipline in the church.
Kilisedeki Hristiyan disiplinini göz ardı ettiler.
And they brought Christianity into conformity with paganism.
Bunun yerine kiliseye paganizmle birlikte taviz vermeyi soktular.
Because Christianity became popular.
Hristiyanlık popüler olduğu için,
because the offense of the cross had ceased.
Çarmıhın gücü kaybolmayı yüz tutmuş.
The reproach of the name of Christ was gone.
Mesih'in ismine duyulan saygı azalmıştır.
And as the church grew in favor with people,
kilise insanlara lütfetmekte ilerledikçe,
it lost power with God.
Gücünü kaybetmiş olarak,
until they ended up with a semi-pagan medieval church.
Paganımsı orta çağ kilisesine dönüşmüştür.
I firmly believe the following.
Ben şuna inanıyorum ki,
just as the church started with the supernatural power of God in the midst of opposition,
kilise tüm karşı koymanın ortasında Tanrı'nın doğaüstü gücüyle başlamıştır.
Now at the end of times,
ve şimdi son zamanlarda da,
the faithful remnant will face many oppositions.
Sadık olanlar tüm karşı koymaları yine Tanrı'nın,
they will have the supernatural power of God with them.
Doğaüstü gücü sayesinde aşabileceklerdir.
Just as the church began, so it will end.
Kilise başladığı gibi zamanını tamamlayacaktır.
You know what that says?
Biliyorsunuz ki,
Jesus is coming back soon.
İsa yakında gelecektir.
And that's the good news.
Müjde budur.
Now back to 2 Timothy.
Şimdi 2. Timoteus'a geri dönersek,
the apostle Paul is about to die.
Elçi Paulus ölmek üzereyken,
and he's telling Timothy now to keep the gospel alive.
Timoteus'a müjdeyi canlı tutmasını söylemektedir.
Paul is in chains.
Paulus zincirler içindeydi.
Timothy proclaims the freeing gospel.
Timoteus özgür kılan müjdeyi ilan etmekteydi.
Verse 6 Paul said,
6. ayette Paulus,
the time of my departure has come.
Ayrılık zamanının geldiğini söyler.
And the word departure here is a very significant word.
Buradaki ayrılık kelimesi çok belirgin bir kelimedir.
It's a word that's used when a ship pulls anchor and is lifted.
bu gemilerin demir alarak sahilden başka bir yere doğru
and is ready to sail to another shore.
Hareket etmeye hazır hale gelmesidir.
What a beautiful picture of dying for the believer.
Bir imanlının ölümü hakkında ne güzel bir resim.
Of departing from shore to shore.
Bir sahilden başka bir sahile hareket etmek.
Paul said I fought the good fight.
Paulus iyi mücadeleyi sürdürdüğünü,
like the faithful soldier,
sadık bir asker gibi,
Paul stayed in the middle of the heat of the battle.
Savaşın ortasında kalmış.
He did not run away.
Kaçmamış.
He did not hide.
Saklanmamıştır.
He did not choose the shady spots.
Kendisine saklanacak bir yer bulmamış.
He did not give up.
Vazgeçmemiş.
He did not get the easy jobs.
Kolay işleri seçmemiş.
He did not run away from the front line.
Cephede en ön saflarda durmuş ve kaçmamıştır.
Paul has said,
Paulus,
I have run the race.
Yarışı koştum der.
The Christian life is like a running of a marathon.
Bir Hristiyanın yaşamı maraton koşusu gibidir.
Paul has kept on running no matter how tired he got.
Paulus ne kadar yorgun olsa da kendisini ne kadar sık yorgun,
no matter how exhausted he often felt.
Ve karmaşık hissetse de koşmaya devam etmiştir.
Paul's Olympic medal is not like what the Greeks used to give.
Paulus'un olimpiyat madalyası Greklerin verdiği gibi değildi.
It's not a green wreath.
Sadece yeşil bir taş değildi.
But rather,
bunun yerine,
it is a crown of justification for standing for the truth.
Aklanma ve gerçekte kalma tacıydı.
I don't want you to miss this point here.
Ne söyleyeceklerimi kaçırmanızı istemem.
Not only Paul is getting that crown.
Bu taş sadece Paulus için değildir.
He says that all those who are not afraid of the return of Christ will also receive one.
Mesih'in gelişine umut bağlayan ve bunu bekleyenlerin de bu tacı alacakları söylenmektedir.
All those who are looking forward to his return will be crowned.
Onun gelişini bekleyenler taşlandırılacaklardır.
The unbelievers are afraid of the return of Christ.
İnanlı olmayanlar Mesih'in dönüşünden korkar.
The unbelievers don't want to think of the end of the world.
Dünyanın sonu hakkında düşünmekten hoşlanmazlar.
The unbelievers don't want to think about the cosmic universal catastrophes that are about to happen.
Kozmik global felaket hakkında düşünmekten ya da
The unbeliever does not want to think of a new heaven and a new earth.
Yeni yer ve yeni gök hakkında düşünmekten hoşlanmazlar.
Why?
Neden?
Because they are not ready to meet Christ.
Çünkü henüz Mesih'le tanışmaya hazır değillerdir.
And that is the test.
Test şudur.
Are you ready to meet the Lord?
Rab'le karşılaşmaya hazır mısınız?
If you are not,
hazır değilseniz,
then you need to do some business with God right now.
O zaman şimdi Tanrı ile halletmeniz gereken bazı sorunlar var demektir.
You need to surrender your life to him.
Şu anda yaşamınızı ona verebilirsiniz.
And you need to ask Jesus to come into your life.
İsa'dan yaşamınıza gelmesini isteyebilirsiniz.
He will let you look forward to his coming back.
O zaman siz de onun gelişini beklemeye başlarsınız.
I want to close this session right now.
Programımızı bitirirken
And in closing I want to share with you a message that was written on a piece of paper that was found in a house of a Christian martyr.
Hristiyan şehitlerin birinin evinde bulunan bir kağıtta yazılı olan bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum.
Here's what he said.
Bu kişi şöyle yazmış.
I am part of the fellowship of the unashamed.
Ben müjdeden utanmayan topluluğun bir parçasıyım.
The die has cast.
Ölüm benim için yok edilmiştir.
I have stepped over the line.
Ben o çizgiyi çoktan geçtim.
The decision has been made.
Verdiğim kararla.
I'm a disciple of Jesus Christ.
İsa'nın öğrencisi oldum.
I will not look back.
Arkaya bakmayacağım.
Let up.
Bırakmayacağım.
Slow down.
Yavaşlamayacağım.
Back away.
Geriye dönmeyeceğim.
Or be still.
Durmayacağım.
My past is redeemed.
Geçmişimden özgürüm.
My presence makes sense.
Yaşamımın bir anlamı var.
My future is secure.
Geleceğim emniyette.
I am finished and done with low living.
Artık basit, zavallı bir yaşam sürmekle,
sight walking,
yuvarlanıp gitmekle,
smooth knees,
bükük dizler,
colorless dreams,
renksiz düşler,
tamed vision,
solmuş görüşlerle,
worldly talking,
dünyasal konuşmalar,
cheap giving,
ucuz cömertlikler,
and dwarfed goals,
ve küçük hedeflerle işim yok.
My face is set,
yüzümü çevirdim.
My gait is fast,
girişim hızlı.
My goal is heaven,
amacım cennet.
My road is narrow,
yolum dar.
My way is rough,
patikam zorlu.
My companions are few,
yol arkadaşlarım az.
My guide is reliable,
rehberim güvenilir.
My mission is clear,
görevim açıktır.
I won't give up,
dua ettiklerimi.
Shut up,
istediklerimi.
Or lit up,
amaçladıklarımı alıncaya dek.
Till I have stayed up,
asla terk etmem.
Stored up,
bırakmam.
Prayed up,
vazgeçmem.
For the cause of Christ,
Mesih için o gelinceye dek.
I must go until he comes,
bu yolda devam ederim.
Give till I drop,
hiçbir şeyim kalmayıncaya kadar verir.
Preach till everyone knows,
herkes öğrenene kadar müjdeyi duyururum.
And when he comes for his own,
ve o kendisine ait olanları almaya geldiğinde,
he will have no trouble recognizing me,
beni tanımakta zorlanmayacaktır.
Because my banner will have been very clear,
çünkü benim üzerimdeki bayrağı çok açık ve seçik olacaktır.
Would this be your motto?
Bu bizim de sloganımız olsun.
I pray that it is,
diye dua ediyorum.
God bless you.
Tanrı sizi bereketlesin.
And goodbye.
Hoşça kalın. Elçi Paulus bu yaşamdan ayrılmadan önce imanda oğlu olan Timoteus'a yazdığı son mektubunda ona son buyruk ve öğütlerini veriyor. Müjdeden utanma. Tanrı sözünü duyur. Tanrı'nın gücüyle sıkıntıya göğüs ger. Esenliğin, doğruluğun, sevginin ve imanın ardınca koş. Ve asla vazgeçme.